Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İlem eyyuhel aziz. İnsanın fıtraten malik olduğu camiyetin acayibindendir ki, camiyet koordinatları geniş, kapsama alanı geniş, ihatasına birçok şeyi alan, mahiyetinde, yapısında birçok şeyi bulunduran anlamına geliyor cami. Hani cami deriz, mescitlere, camilere. Cami nedir? Herkesin rahat içerisine girip ibadet yaptığı yerlerdir. Camiye şah da girer, geda da girer. Zengin de girer, fakir de girer. Çocuk da girer, kadın da girer. İbadet yapabilir. Cami ayrım yapmaz. Aynı safta her insan beraber bulunabilir. Şimdi insan da yapı itibarıyla diğer mahlukatla mukayese edildiğinde Allah onun fıtratını cami, yani koordinatları geniş, her şeyi şahsında temsil edebilme özelliğine haiz ve kainattaki maddi ve manevi her şeyin onda temerküz ettiği eşref-i mahlukat, halife-i ruh-i zemin olarak yaratmıştır. Bak, hayvanat da böyle değil. Şimdi cami deyince insanın her şeyi camidir. Mesela en cami göz insandadır. Hayvanatta da gözler var. Onların makamlarına, onların ihtiyaçlarına göre Cenab-ı Hak o gözü onlara nasip etmiş. Renkleri mahdut, gördüğü alanlar değil mi? İhtiyaçlarına binaendir. Ama insanın gözü hayvanata göre daha camidir. İşitme, hayvanatta onlara göre standartları özeldir. Ama insan bu kulağıyla bütün sesleri işitebilir. Hele aletler işin içine girdi mi, hayvanatın duyamadığı hem küçük hem de daha büyük sesleri bu kulakla ne yapabiliyoruz? İşitebiliyoruz. Bak, kulağımız da camidir hocam. Camiyetin yani şeyleri. Hayvanatın gıdaları mahduttur. Dilleri kendilerine kadar ihtiyaçlı olan nimetlerden istifade eder. Ama şu dil, şu dilin bilmediği, tadını almadığı bir lezzet, bir nimet, bir meyve, bir sebze var mıdır? Yok. Sun'isini, fıtrisini bu lisan çok rahatlıkla alıp, değil mi, İstifade edebiliyor. Şimdi buralara da baktığımızda lisanımız da camidir. Şimdi bak, bir örnek daha verelim. Mesela konuşmamız. Bunu her zaman veriyoruz. Yani çarpıcı bir örnek olduğundan dolayı. Hayvanatın kullandığı lisanlar kendilerine, ihtiyaçlarına binaendir. Cenab-ı Hak bütün koyunları iki kelimelik alfabeyle anlaştırıyor. M ve E yetiyor. Çünkü o kadar kafi. İngilizcesi de M ve E. Arapçası da M ve E. Japon koyunla Arap koyunu yan yana koysanız anlaşırlar mı? Evet. Lisan bilmeye lüzum var mı? Allah M ve E gibi iki harfli bir alfabede bütün dünyanın koyunlarını anlaştırıyor. Bakın, nüfusları bizden fazla. Koordinatları da belki bizden fazla. Yayılım alanları. Bizim olmadığımız yerde onlar var. Ama doğudakini, batıdakini, kuzeydekini, güneydekini, alttakini, üsttekini bir basit alfabeyle Allah anlaştırabiliyor. Bakın hayat mertebelerine, bakın kültürlerine, bakın anlayışlarına. Ya bize 29 harfli bir lisan yetmiyor, iki lisan yetmiyor, üç lisan yetmiyor ya. İşte Allah'ın insana yüklediği gaye ve maksatlara göre de lisan veriyor. Türkçe ifade edemiyorsa Arapça konuşuyor. Arapça ifade edemiyorsa Fransızca konuşuyor. Bakın şimdi. Her bir lisanın kendine ait özelliği vardır. Üstada göre lisanlar milletlerin hususiyet ve özelliklerinin, mizaçlarının aksi sadası gibidir. Görüntüsü gibidir. Milletler ortadan kaldıramadığınız gibi lisanları da kaldıramazsınız. Lisanlarla mücadele edilmez. Çünkü niye? Allah onlar benim ayetlerimdir diyor. Ve elsinetikum ve elvanikum. Renkler ve lisanların farklılığını. Ayet. Allah bunu yaratmış. Nereden yeryüzünden kaldıracağız? Türkçeyi, Kürtçeyi, Lazcayı. Mümkün mü? İnsanı kaldıralım ki onlar da kalksın. Camiyeti anlatıyor. Şimdi bunlar maddi organlar, duyu organları itibariyle bu böyle. Bak şimdi Allah'ın vermiş olduğu yeten akla bak şimdi. Aklın camiyetine. Balıklar hala denizde. Tavuklar hala kümeste. Öyle mi? Aslanlar hala eski usul etleri yiyorlar. O maymunlar çok zeki mahluklardır. Bak bir ateşi bulamadılar, taşı yontamadılar. Yazıları yok. Hele Allah'ın insanlara verdiği camiyete bak. Şimdi doğan çocuk uzaktan kumandalı beşiklerde sallanıyor. İnternetlerle tanışıyor. Hayvanat nerede? Hayvanat ilk yaratıldığı gene şartlarda hayatlarını idame ediyorlar. İnsan ise ilk insan elbise giymesini bilmezdi ilk insanlar. Lisanları belki nakıs ve eksikti. Değil mi? Ateşi sonradan buldular. Yazıyı icat ettiler. Bak bugünkü insana bak. Medeniyet, teknoloji nereye geldi? Akıl noktayı nazarından. Şimdi bir de iman noktayı nazarından baktık mı? Artık hayvanat burada perişan olur yani. Burada akıllılar da çok geri kalır. Akıl sadece kendi başına kifayet etmiyor. Bak imanın gördüğünü akıl göremiyor. Aklın gördüğünü iman idrak ediyor da akıl imanın sahasına kavuşamıyor. Şimdi Allah'ı biliyoruz. Allah'a inanıyoruz. Bakın dikkat et değil mi? Ya amenna. Peki bu akıl imanın anladığı, idrak ettiği marifetle bildiği Rabbi anlatsın bakayım nasıl anlatacak. Hadi bakalım. Ne anlatsa şirk olur. Ne konuşsa inkar etmiş olur. Onu ancak iman şuuru hakaiki imaniye manevi alemlerde veya vücub alemlerinde kulacak atabilir yani. Şimdi imanı var, marifeti eksik. O da ayrı bir mesele. O da işin teferruat boyutu. Yani iman diyelim pratisyen bir doktor özelliğindeyse marifet ihtisas sahalarına girmiş oluyor. Şimdi ihtisas sahası olan bir doktorun toplumdaki yeriyle normal bir doktorun yeri arasında ne kadar fark vardır? İhtisas alanları geliştikçe kalite artar, kıymet de artar. Şimdi dersimizi baştan alalım. İnsanın fıtraten malik olduğu camiyetin acayibindendir ki yaratılış itibariyle insanı Cenab-ı Hak cami yaratmış. Tabi daha camiyet mertebeleri noktaları var da mesela bir de ibadetten örnek verelim. İbadette de insan camiyet mertebesindedir. Bak ayakta dururken nebatatı temsil ediyoruz. Rüküdeyken hayvanatı temsil ediyoruz Zafer abi. Secdedeyken cemadatı temsil ediyoruz. Başka? Ayakta duran melekleri. Bazı melekler sırf ayakta. Kıyamda Allah'a ibadetle meşgul. Yaratılmış öyle. Ölecekken öyle. Miraç yolculuğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları temaşa ediyor. Bir grup meleke sadece sücutta. Bir grubu sadece rükuda. Öbürü sadece tahiyyatta. Hepsine imreniyor. Sana öyle bir ibadet emrediyorum ki bunların da ibadetlerini içerisinde bulunduran bir ibadet. Meleklerin de bu noktada ibadetleri ne yapıyor? Namazın içerisinde derc edilmiştir. Bak burada insana yetişilemiyor. Melekler de yetişemiyor bize. İbadet noktasına girdik mi melekler de geri kalıyorlar. Mesela Allah'ı bilmede tanımada da insan külli bir vazifeyle vazifelendirilmiş. Orada da yani koordinatları çok geniş ve cami. O noktada yine melekler bizden geridir. Talip ve terakkiler yok. Hakikat noktasında nimetlerden istifade etmiyorlar ki marifetleri külli olsun, cami olsun, hamdleri, şükürleri de ona göre ne yapsın? Külliyet kesbesi. Yine burada insan devreye giriyor. Ayrıca insan alemin özü ve özeti, hülasası ve meyvesidir. Yani alemi sıksak insan damlıyor, insanı açsak, insanı geliştirsek bu kainat meydana geliyor. Bir insanın alemin indinde değeri budur. Yani bir kainat bir insan. Bir insan bir kainat kıymetinde ve değerindedir. Onun için dünya ve alem noktayı nazarından ha bir insan ha 7 milyar insan fark etmez. Bir insan içinde böyle güneşlere, böyle gezegenlere, böyle galaksilere, böyle baharlara ihtiyaç var. 7 milyar insan içinde var. O halde bana niçin bu ibadetler emredilmiş? Niçin ben ibadet etmezsem kainat namına yapmış oluyorum, mesuliyet altına giriyorum? Bir ibadet etmemenin müeyyedesi bu kadar ağır olur mu sualine? Cevap evet olur. Çünkü alem için ha bir insan, ha 6 milyar insan fark etmez. Bir insan isyan etti mi kainatın hesabı ondan sorulur. Ayrıca Allah'ın indinde hukuk da herkes aynıdır. Mesela bir insan öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Neden? Yaratmada fark olmadığı için hukukta da fark yoktur. Ya Allah yaratırken bir insanla haşa şu kadar, bütün insanlarla bu kadar uğraşıyor. Böyle bir şey yok. Allah kudretiyle, kün emri ezelisiyle biri aynı emri ezeliyle milyarları yarattığından dolayı yaratmada fark olmadığı için hukukta da fark yoktur. Zafer abi. Onun için haksız yere bir adam öldürmek Allah'ın da bütün insanları katletmek kadar mesuliyet taşıyor. İşte insanın bu anlamda kaliteli ve değerli, koordinatları geniş, yetenekleri, kabiliyetleri cami olarak yaratılmasının hikmet ve sebepleri var. Niçin Allah bizi böyle yaratmış? Hayvanatı da öyle yaratmış. Sani Hakim şu küçük cisimde gayr-ı mahdut enva rahmeti tartmak için gayr-ı mahdut mizanlar vaz etmiştir. Nihayetsiz rahmeti tartacak, nihayetsiz rahmeti tadacak, nihayetsiz rahmetin arkasında marifetini artıracak ve o noktada ibadetini, şükrünü ve hamdini külliyet mertebesinde ifa edecek olan insanda bu dezgahların, bu mizanların olması lazım. Şimdi melekler şaşırıyor, insanlar bu kebabın peşinde niye böyle koşuyor diye. Niye? Tadını bilmiyorlar ki, ne yapsınlar? Bir tadına varsalar, onlar da sıraya girerler. Nefisleri olmadığından dolayı. Ya insanlar bu dünyanın peşinde niye böyle koşuyorlar? Tadını bilmiyorlar ki. Allah onlardaki nefisle ilgili özellikleri almış. Hayırdan başka bir şey düşünmezler ve yapamazlar. Dolayısıyla insanın kemalatı bir cihetle gelişmez. Çift kanatlı olacak. Yani hayır ve şer, güzel ve çirkin, nef ve zarar, ziyaya zulmet, imanla küfür, hastalıkla diyelim şifa, ölümle hayat beraber olacak ki bu iki dengeyle insanın sistemi, mizanı, marifeti veya ubudiyeti ve hamdi külliyet kesmesin. Gelişme iki sistemin bir arada olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bir kilogram altınınız var. Bir kilogram da buğdayınız var mesela. Desem ki hangisini alırsın? Bu cemaat hepsi altına talip olur değil mi? Bir kilo buğday, bir kilo altın. Tabii. Peki. Her ikisini de gittik gömdük. Harran Ovası'na bir kilo altın da gömdük. Bir kilo buğday da serptik. 10 sene sonra hangisini alırsınız? Tabii. Ne? Altını mı? Kim altın diyor? 10 sene sonra altın bir kilo bir gram olur mu? Olmaz. Ama bir kilo buğday Harran Ovası'nı tarla gibi yapar. Öyle bir mahsul meydana getirir ki 100 kilogram altın satın alır. Neden? Buğdayda neşvi nema var. Buğdayda gelişme var. Buğdayda büyüme var. Buğdayda terakki var. Mücahede var. Bidayette altından küçüktü. Nihayette altını geçti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buğday gibi. Bidayette Cebrail Aleyhisselam'dan bak bilmiyordu. Oku ya Muhammed. Ben okuma bilmem. Cebrail Aleyhisselam onun hocası. O altın. Bidayette. Bir kilo altın. Bir kilo buğday gibi düşünün. Tuttu, kucakladı ve sıktı. Ondan sonra o buğday öyle gelişti, öyle büyüdü ki Sidret-i Münteha'da onu geride bıraktı. Yürü kim meydan senindir bu gece. Sohbeti sultan senindir bu gece diyor ya. Bundan öte ne var? Hiçbir faninin nasip olmadığı makamlara, mertebelere yalnız başına gitti. Hocasını geri bıraktı orada. Ne? Neden? O altın gibi makamı sabit, o buğday gibi gelişti ve büyüdü. Geride bıraktı. Yani. Bu her bir mümin, her bir inanan için, her bir insan için böyledir. Yani insan iyilik yaptı mı kubbe kubbe yapabilir. kötülük yaptı mı onu da kubbe kubbe yapabilir. İnsan kaliteli olduğundan dolayı kaliteli bir şeyin değil, varlığı da kıymetlidir. Allah korusun geriye dönmesi de dehşetlidir. Elmas veya tereyağı. Tereyağı en kaliteli yağdır ama bozuldu mu en tehlikeli yağdır. Bozuldu mu zehir olur. Elmas en kaliteli madendir, bozuldu mu kül oluyor. Kül oluyor. İnsan yaratılanlar içinde en kaliteli mahluktur, bozuldu mu anarşist oluyor. Hayvanların anarşisti var mı? Hayvanlar ne kadar ahlakını bozarsa bozsun hayvanlar. Ne yapabilirler ekolojik dengeye? Yardımdan başka bir şey yapmaz. Zaten vahşiler. Vahşi hayvanlar faydalı, medeni insanlar dünyayı tahrip ediyor. İşte bu miyiz? Bu dengesizlikten dolayı. Demek ki insanın fıtraten malik olduğu camiyetin acayibindendir ki sani hakim şu küçük cisimde gayrı mahdut enva rahmeti tartmak için gayrı mahdut mizanlar vaz etmiştir. Demek ki Allah insana kendini tanıtacak. Allah insanla muradını ortaya koyacak maddi ve manevi. İnsan burada odak noktadadır. E peki nasıl Allah'ı tanıyacağız? Rahmetinden istifade edeceğiz. Yarattıklarını tefekkür edeceğiz. O mizanlar, o aletler bizde olmasa bu takdiri nasıl yapacağız? Şimdi bir sanat eserini kim güzel takdir eder? Sanatkarlar takdir eder. Şu cemaat Süleymaniye Camii'ni tefekküre gezmeye gitse en fazla kim istifade eder? Mimarlar, mühendisler. Peki onun yanında bir de alim, ulema var. Medrese hocası var. Onun kadar istifade edemez. Niye? Kendi sanatının özelliği yok orada. Maşallah ne güzel cami diyebilir. Bakın. O ne güzel cami demesi onun kursağını doldurur. Onun mefkûresini doldurur. Onun mefkûresini dolduran ne güzeldir ifadesinin aklına gelenler bir mimarın, kaliteli bir mühendisin ne yapmaz? Hiç açmaz onu. Onu doyuramaz yani. Ne anladın ki sen ne maşallah dedin ya? Bana yetiyor. Yeter ama bunun derinunda neler var? Erbabı bilir. İşte bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i inzal ederken lafzının mucizesini ortaya koymuş. Yani Kur'an'ı her bir peygamberin mucizesi var. O mucizeler o zamanın ümmetlerinin gündemde tuttuğu konularla ilgili ve alakalı. Mesela İsa aleyhisselam tıpla gelmiş. Niye? O zaman insan tedavi etmek ayyuka çıkmış. Yetenek gelişmiş, vasıflı insanların işi o. Musa aleyhisselam döneminde sihir yapmak, göz boyamak, herkesin yaptığı iş. Herkes bunda yarışıyor. Kim daha iyi sihir yapar? Asası hepsinin sihirlerini yutuyor. Bak dikkat edin. Şimdi Resul-i Kibriya'nın geldiği dönemde aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın indiği zamanlarda mergup meta güzel konuşmak, edebiyat yapmak, fesahatli konuşmak, belagatlı konuşmak, toplumun çaba gösterip biz de bundan bir örnek yapalım diye mücadele ettiği şeyler bunlar, konular bunlar. Kur'an-ı Kerim tam o tarz üzere iniyor ki onların takdir ettiğini ben nasıl reddedeceğim ki? İşin erbabı takdir ediyor Kur'an-ı Kerim. Yani muallakat-ı seb'a sahipleri değil mi? İmrul Kays gibi vasıflı insanlar, Velid İbni Mughire gibi yetenekli insanlar, bu Allah'ın kelamıdır esasında. Fakat biz bunu Allah'ın kelamı dersek kabul etme mecburiyetinde oluruz. Yani kabulleniyorlar bir beşerin bunu sanatı olmadığını idrakindeler. İnatlarından dolayı başka mana vermişler, o ayrı bir konu. Fakat buradaki incelik şu. Yani onların işin içinde olanların erbabı, yetenekli insanlar Kur'an'ın önünde diz çökmüş. İmrul Kays denen muallakat-ı seb'a, yani Kur'an-ı Kerim'in gönderildiği zamanlarda güzel edebiyat ortaya koyan, şiir söyleyen insanların şiirlerinin 7 tanesi, en yeteneklilerin 7 tanesi Beytullah'ın duvarına asılıyor. Altın yazılarına yazıp duvarına asılıyor. Hep İmrul Kays'inki 1 numara. Hiç onu geçen olmamış. O gibi insanlar Kur'an-ı Kerim'in belagatına, fesahatine boyun bükmüşler. Benim gibi mektup yazmasını bilmeyen bir adam ne yapar ya? İşte onun için akıllılara hitap ediyor. Bak dikkat et. Resul-i Kibriya'nın döneminde aleyhissalatü vesselam ne hakimse sistem ona göre çalışıyor. Şimdi Cenab-ı Hak da insan da kendini tanıtacak. İnsana nimetlerini hissettirecek, değil mi? Rahmetini hissettirecek, sanatını hissettirecek, tefekkür ettirecek. O zaman insanı diğer mahlukatla beraber yaratırken ona bir özellik verecek, ona bir güzellik verecek. Diğerlerin görevi bunlar değil. Onlar vazifelerinde daim ve kaim. İnsan ise öğrenmeye gelmiş. O halde tedrisat yapacak bu insana da o yeteneğin Allah tarafından verilmesi lazım. Bu sebepten dolayı insanın Cenab-ı Hak aleminde, fıtratında yarattığı bütün mahlukatın özelliklerini ve güzelliklerini hem anlayacak, hem takdir edecek, hem de ölçebilecek mizanlar, yani teraziler yaratmış. Şimdi örneğini verecek. Ve Esma-i Hüsna'nın gayrimütenahi mahfi definelerini fehmetmek için Allah'ın o güzel isimlerinin alemde tecellilerine biz ne diyoruz? Gizli hazine diyoruz. Yani mesela doğru ticaretin kemali nereden gelir? Allah'ın emrettiği tarzda ticaret yapıldı mı? O gizli hazinedir. Herkes o sırrı idrak edemez. Sen o güzel ticareti Allah'ın emri için yap. Bak etrafında insanlar nasıl pervane gibi dönüyorlar. Ya bu ahlakı nereden aldın ya? Ne güzel tüccarsın. Bana bunu dinim emretti. Oradan da bak Cenab-ı Hakk'ın Vafi ismine. Bak şimdi Cenab-ı Hakk'ın bazı esmasının tecelliyatına o ticaret bizi götürür. Çok mükemmel bir doktor. Hasta memnun. Hasta bakıcılar memnun. Hastanın sahipleri memnun. Mesleğinin erbabı, şefkatli, Allah korkusu var. Bak, bu doktordan kim memnun olmaz? Peki bunu niçin yapar bir insan? Allah'tan korkan, Allah'ı bilen bir doktor etrafına böyle davranır. Bu cazibe alanı oluşturmaz mı? Bunun bir çekim alanı olmayacak mı? Bu memnuniyet nereye gidecek? Ya bu doktor niye diğerlerinden farklı? Bunun yetiştiği sistem budur. İslamiyet böyle insanlar yetiştirir. Melek gibi melikler yetiştirmiş. İslam aleminin başındaki der de melik. Osman Bey de melik. Yavuz Sultan Selim Han da melik. Kanuni de melikti. Fark ne? Fark terbiyenin özelliğidir. İşte o cazibe alanı oluşturuyor. Mevlana'yı sevmeyen var mı? Yunus Emre'yi sevmeyen var mı? He? Söylüyorum. Nerede yetişmiş bunlar? Müştebih ağaçları ayıran semereleridir. İnsan sistemleri değerlendiremeyebilir, karar veremeyebilir. Ağaçları karıştırabiliriz ama meyveleri karıştıramayız. Meyveler ortaya çıktıktan sonra armut elma ile kimse karıştırmaz. Şimdi evet hangi rejim daha makbul, daha güzeldir? Anlamıyorum, anlayamıyor muyuz? Meyvelerine bakacağız. Faşizm kimi yetiştirmiş? Komünizm tarlasında kimler yetişmiş? Kapitalist sistem kimleri eğitmiş? İslamiyet tarlasında kimler yetişmiş? Bir İmam Ömer, İmam Ali, Alparslanlar. Bakın şimdi. Efendim, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Malikler, Bediüzzamanlar. Arkadaşlar, hangi sistemin bu anlamda örnek insanları var? Hepsinden insanlık çekmiş, zulüm görmüşler, işkence görmüşler. İşte üstadımız, bak o gizli hazineler. Peki bu güzellik nereden geliyor? Bunun dinine, menbaına, kaynağına. Onun güzelliğinden geliyor, Allah'la münasebet. Kapı Allah'a çıkacaktır. Allah'ın esma-i ilahiyesine dayanacaktır. O zaman o Allah'a hamd, o Cenab-ı Hakk'a şükür daha külli, daha koordinatları daha geniş olacaktır. Mesela mesmuat, mubsirat, mesmuat işitme. Mubsirat görme. Me'külat yeme. Alemlerini ihate eden insandaki duygular. Hem cennette hem de burada Cenab-ı Hakk'ın işitmeyle, görmeyle, yemeyle ilgili ne kadar yarattığı güzellikler varsa, nimetler varsa insandaki duygular bunları ihata ediyor. Kapsama alan içerisinde. Bak bizim cep telefonları bazen aciz kalıyor. Nerede yarışıyorlar? Benim telefonum her yerde çekiyor değil mi? Çekiyor bak öyle diyorlar. Ama Allah insana öyle duygu latifeler vermiş ki ihata alanına oradan daha ileri gidiyor. Dünyada bu dilin tadamayacağı, alamayacağı bir nimet var mıdır? Tadını alamayacağı. Hem tadıp hem de bir de tartıyor. Tadıyor, tartıyor. Tadıyor, tatlı diyor. Tartıyor, bal gibi diyor. Tadıyor, ekşi. tartıyor limon gibi ekşiri. Bir de vişnenin ekşisi var farklı. Burada Allah bir mizan kurmuş, terazi. Fıtrisini, sunisini de tartıyor. Tadıyor. Mesela patlıcan fıtridir, patlıcan kebap sunidir. Biz onu yapıyoruz. Bak burada onun da şeyi var, örnekleri var. Hemen gördü mü tanışıyor. Allah sistemi öyle kurmuş ki hemen örtüşüyor. Bir adam bir defa adamı görse ilk defa kim olduğunu bilir mi? Hayır. İkinci görüşte abi ben seni nereden tanıyorum? Dilimizde böyle olsaydı gıdalar karşı ne yapacaktık biz? Tanıya kadar mideye gönderecektik, anarşi çıkaracaktık. İlk defa gördüğüm bile tanıyor ki bu bana yarar mı yaramaz mı? Bak orada kaderin planlaması var. Allah yarattığı nimetlerin özelliğini buraya koymuş. Gözde kimi görürse hemen idrak ediyor. Görüyor yani. Algılamasında bekleme yok. Ama aklımı biz kendimiz geliştirdiğimizden dolayı onun algılaması bizim hafızamızın geliştirilmesine, muhafazasına bağlı. Orada irade işin içine girince gecikmeler oluyor veya bazen hatırlayamama oluyor. Erzurum'da bir ağabeyle nüfus idaresine dedim usta kardeş müsaitsen gidelim. Olur dedim. Çocukları ilkokula yazdıracak bir tanesi 7 yaşına gelmiş. Daha nüfus cüzdanı çıkartmamış. Eskiden öyleydi biliyorsunuz. Yani ihtiyaç olduğu zaman nüfus dairesine giderdik. Şimdi millet şuurlarını da doğar doğmaz götürüyor. Vardık aynen bak şahidim. Dedi ki hanım efendi, beyefendi tamam çocuğun ismini söyle. Adam unuttu ya. 7 yaşında bir çocuk. Abla bir dakika unuttum dedi. Ya nasıl unutursun? Emin unuttum çocuğun adını diyorsun. Hadi tamam geldi aklıma şuydu diyor. Neredeydi? Nereden geliyor? Demin niye yoktu? Abi dilim ucunda ama söyle. Dilin ucundakini daha kolay söylemen lazım. Mamulat gelmiş dilinin ucuna kadar. At dışarı. Söyleyemiyor. Yani lehi mahfuzdan Allah hatırlatıyor. Allah her şeyin iki nüshasını çıkarıyor. Birini bize veriyor hafızamıza. Biri esas kütükte. Bura gittim oradan gelir korkmayın. Oraya yarın bizim işte sayfelerimizin, amellerimizin önümüze konacağı esas kütük o. Nüfus cüzdanını kaybedebilir vatandaş. Ama ülkenin kütüğü kayboldu mu ne olur? İşte Sudan şeyde öyle söyle Irak'ta. Kim kimin evladı, ondan sonra hangi tapu kime ait karma karışık gerçek. Perişan. Kütük kayboldu mu iş kötü yani. Esas kütük levh-i mahfuzdur. Allah yani hafızamızdan gidenleri oradan bize ilhamen hatırlatıyor. Evet. Demek ki mesmuat, mubsirat, mevkulat alemlerini ihat eden insandaki duygular, saniyin sıfatı mutlakasını ve geniş şuunatını fehmetmek içindir. Ya biz dünyaya Cenab-ı Hakk'ı bilmeye gönderilmişiz. Koordinatlarımızın böyle olması lazım ki Allah'ı insan emredildiği şekilde, ona layık olarak, yani talimat olarak geldiği şekilde bilsin. Hayvanat da Allah'ı bilmek için dünyaya gönderilmemiş ki. Onlar yük taşımak, vazife ifa etmek için gönderilmiş. Ve Cenab-ı Hakk'ı bilmeye ve tanımaya gönderilen insanlara hizmet etmek için gönderilmiş. Hepsi hizmetinde daim ve kaim mi? Su yine akıyor, yağmur yine yağıyor, güneş yine doğuyor. Arı yine bal yapıyor, yine dut ağacı veriyor. Yine arz ayağımızın altında duruyor. Niye? Bu insan Rabbini bilsin ve tanısın diye. Ama insan ne yapıyor? Ahde vefa etmiyor. Sözünde durmuyor. Cenab-ı Hakk'a ezel meclisinde bezme eleste bela demişiz. Elestu bi rabbikum. Bela. Bela dedik. O şekilde yaratıldık. O zaman ne olacak? İnsan bezme eleste Allah'a verdiği sözün icabını yerine getirme mecburiyetindedir. Dedim geçen bir yerde bir de abi ben ne bileyim Allah'a verdiğim sözü dedi. Bir tanesi. Soru sordum. Olabilir soru. Yani belki ben dedim ya Rabbi ben insan yaratma diyebilirdim. Dedim çok kolay. Hayalen gidemezsin ama akıl seni oraya götürür. Hayalen giden insanlar var. Ruhu yüksek olan insanlar Allah'a verdiği sözü hatırlarlar. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bize o soruyu sorsa desek Ahmet kulum seni yaratacağım. İşte hayvanlardan örnekler bunlar. Serbest bırakıyorum. Arı olup bal yapıp çiçekler üzerinde uçmayı mı istersin? Ve ceylan olup meralarda sekip güzel gözlü olmayı mı istersin? Ve aslan olup güçlü kuvvetli olup leş parçalamayı mı istersin? Veya kartal olup semalarda uçup değil mi? Vahşi bir kuş. Veya serçe olup ağaçlarda gezip ilahir. Veya tavuk olup kümeste yaşa yumurta yapmayı mı istersin? Veya ağaç olup, bir kiraz ağacı olup toprakta yaşayıp kiraz vermeyi mi istersin? Veya insan olup, eşref-i mahlukat olup, emirlerini yerine getirip ibadet yapmayı mı istersin deseydi? Şimdi sorsaydı Allah bu soruyu. Tercihimizi nerede kullanırdık? Niye boykot ediyoruz ki? Sanki şimdi sormuş gibi ne farkı var bunun ya? Hangimiz insanlıktan çıkıp da başka bir hayvana imrenebilirdik ki? Affedersiniz. Ya Cenab-ı Hak deseydi kulum git kendine kulak fuarlarında bir kulak beğen. Seni serbest bırakıyorum. Bak şimdi kulaklar biliyorsunuz. Anlatmaya lüzum yok. Hangi kulağı beğenirdik? Bir de herkes kendi kulağını beğenirdi biliyor musunuz? Ya kulum git bir tane kendine anne beğen deseydi. Herkes yine kendi anasını beğenirdi arkadaşlar. Kendi babasını beğenirdi. Allah, Cenab-ı Hak kaplumbağayı, kurbağayı bulanık suda memnun ediyor ya. Sineğin hayatı nedir bize göre? Bak mahsul olduğu zaman telef etmeye cevaz veriyorlar zararlısını izal etme adına. Ama Allah onda bir sanat yüklemiş. Onun da bir hayatı var. Bize göre hayatı değersiz olabilir zahiren. Ama sanat noktasında baksak doçentlik tezleri geri dönüyor. Sineği çözemiyorlar. Fakat Allah onu o makamda memnun etmiş. Parmağımızı senden hemen kaçıyor. Neden? Sinekliğim elimden alacak diye kaçıyor. Demek ki seviyor onu ya. Nedir bu sineklik kurtar beni demiyor yani. Öldüm bu hayattan bıktım ya. Sinek olarak. Hayır hayatta onu memnun etmiş. Herkesi memnun etmiş ama. Hayatını esirgemeyen kimse yok. Karınca bile hayatından memnun. Ve keza devam ediyor. Hardaleden daha küçük kuvve-i hafızasında beyinde mercimek kadar bir et parçası. Hafıza diyelim. Onun içinde öyle bir latife-i müdrike bırakmıştır ki idrak kabiliyeti onun içerisinde. Hafızayı bir ev kabul edin. Hayalen büyütün. İdrak bir odası oluyor işte. O hardalenin tazammun ettiği geniş alemde o latife daimi seyre cevelan etse de sahiline vasıl olamaz. O idrak hafızanın alanını, hafızanın ihata ettiği meydanları ne kadar gezerse gezsin sahilini bilemiyor ve bulamıyor. Yoruluyor. Allah hafızayı o kadar geniş şumullü yaratmış. Ya muhabbet de öyle ya. Sevmekle tükenir mi arkadaş muhabbet? Ne kadar seversen istihap alanı genişler onun. Sahiline kimse gidemez muhabbetin. İbadet de çok geniş bir alandır. Ne kadar abid olursa olsun sahili yok. Hep böyle, hep bütün latifelerimiz. Üstad hafızayı örnek olarak veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ondan daha büyük abid var mı? Ondan daha büyük ubudiyette kemal makama giden var mı? Miraç bunun en güzel delili. En yüksekten ne yaptı? En basit, en zavallı olduğunu anladı. Sübhaneke ma arafnake. Sübhaneke ma şekernake. Öyle mi hocam? Ya. Sen hakkıyla bilemedim. Sana hakkıyla ubudiyet yapamadım. Büyüldükçe küçüldü. Bir de insan küçüldü mü büyür. Büyüdü mü küçülmesi lazım. Küçüldü mü büyümesi lazım. Evet. İbadette son yok. O kadar geniş bir umman. Necip Fazıl da öyledir. Allah Resul aşkıyla yandım bittim kül oldum. Öyle zayıfladım ki sonunda her kül oldum. Allah için yanan ışıklandırır. Evet. Allah namın olursa. Öyle diyor Üstad. Nefi ispattır. Yok olsa var olur. Üçgen kaldığı müddetçe dörtgen olmaz. Dörtgen olmak için üçgenliğinden vazgeçecek. Alem bekaya giden yol, alemi fenadan geçiyor. Nefsen mereciyet ile fani ol, tabaki olasın. Bir yerde ölmeyince öbürüyle dirilme yok. Tohum tohumluğuna güvense sümbül olamaz. Yumurta yumurtalığına itimat etse menemen olur. Menemen mi diyorsunuz? Evet. Soframız bu kadar. Ama kendinden vazgeçe tavuğun altına girse neslini geliyor. Civciv hayatına giriyor. O halde günah cihetiyle ölen bir adam sevap cihetiyle ayağa kalkıyor. çekirdek çürüyüp toprakta ölmediği müddetçe ağaç hayatına inkılap etmesi mümkün değildir. O zaman diyor usta, toprağa girmekten, toprağa inkılap etmekten korkmayın. Toprak ihanet etmez. Bir aldı mı on verir. Tabii Allah'ın hıfız ve himayesinin arşıdır. Onda o sır tecelli ediyor. Toprak öyledir yani. Bir aldı mı on verir. Yüz verir, bin verir. Devam ediyor. Mahaza bazen bu büyük alem o latifeye o kadar darlaşır ki, şimdi bak hafızanın çapına, koordinatlarına. Hafızanın içerisinde idrak bir oda gibi. İdrakin içinde bu alem de bir kürsü gibi kalıyor. Bir halı gibi kalıyor. Veya bir sehpa gibi kalıyor arkadaşlar. Şu insana bakın ya. Koca kainat. Koca kainat tefekkürde, bak tefekkürde ve tezekkürde öyle büyük insanlar var ki, o insanların hafızasının içerisindeki idrakin içerisine giriyor, idrakin karnı ağrımıyor. Daha yok mu diyor. Öğrenmekle insan doyar mı? Öğrendikçe ne yapar? Açlığın daha yok mudur değil mi? Sevmekle insan doyar mı? Şefkat etmekle insan doyar mı? Bir adam bir fakülteyi 4 yılda bitirir. Bu adam 40 yıl yaşasa 10 fakülte bitirir mi, bitirmez mi? Bitirir ya. Yeter ihtiyarlamasın. Bitirir. Hafıza der mi? Yeter artık, kalmıyor. Ruh der mi? Ben bunları kaldıramıyorum. Demez. İnsanı Allah bu anlamda yaratmış Celle Celaluhu. Mahaza bazen bu büyük alem o latifeye o kadar darlaşır ki alem o latifenin karnında bir zerre gibi olur. Zerre gibi olur. İşte büyüklük, insanın büyüklüğü buradan anlaşılır. Bazı insanlar dünyada boğulur. Bazısında da dünya boğulur. Dünya ne meta isti, erzet bir nizai. Dünya öyle bir meta değil ki bir niza değilsin. Üzerinde konuşmaya bile değmeyen kadar değmeyen zavallıdır bu dünya. Hani bazen alışveriş yaparsın da 10 milyarlık 3 kuruş kalır. Ya kalsın onu alınır mı canım? Böyledir dünya. Allah'ın Cenab-ı Hak'la pazarlığın yanında, şu manevi büyüklüğün yanında dünyanın dünya olarak bir değer ve kıymeti yoktur. Değeri nerededir? Allah'ın esma-i isnasının ayneleri, mahlukatın tecelliyat merkezi, mektubat-ı Rabbaniye, ahiretin tarlası olması noktasında değerlidir. Yoksa dünyaya, dünya için bakmak çok zavallılıktır yani. Ve o latifeyi bütün seyahat meydanlarıyla, mütala ettiği kitaplarıyla o hardale dahi yutup yerinde oturur, karnı da ağrımaz. İdrak kainatı yutuyor. O idrak da hafızanın içerisinde bir nokta kadar kalıyor. İşte insanın büyüklüğü, çapı ve koordinatları. Niye? Allah yaratmış insanı böyle. Kainat bir tarafa, insan bir tarafa. Allah önce kendine, sonra insana itibar etmiş arkadaşlar. İnsandan sonraki canlı sonsuzun başında. Sonsuzun başında. Bakın arada bir şey yok, dikkat edin. 2 numara, 3 numara değil. 30-40 numarada, tam sonsuzun başında. Arada bu kadar mesafe boşluğu var. Kim doldurabilir bunu? İşte insanın mütefavit mertebeleri bu sırdan anlaşılır. İnsanlardaki yani ibadet noktasında, marifet noktasında, ilim cihetiyle, ahlak cihetiyle, davranış cihetiyle farklılıklar işte bu sırdan geliyor. Kim hafızasının imkanıyla hareket eder, kim idrakini koşturur, kim alemi tefekkür ederse o nispette çap ve kapasitesi büyüyor. İnsanda da mertebeler meydana geliyor. Yani dünyevi saltanata servetler bak buraya girmiyor sıralamada. İnsanın değer ve kıymeti saltanatla ölçülmez. Servetle ölçülmez. Karun kadar kimse zengin olamaz. Bitmiştir. Dünyanın bugün en zengin insan getir, Karun'un yanında sıfırdır. Bir kıymeti yoktur. Bak bugün dünyanın en zengin insanları, en güçlü insanları kime, neyi arıyor? Karun'un hazinelerini arıyorlar değil mi? Yeter de Allah vermiş size bu kadar petrol vermiş, imkan vermiş ya. Rezidanslarınıza bakınsana. Karun çadırda yaşardı. Yok. Onunki servet, onun serveti altın, mücevher. Dolar değil. Dolar kağıt parası. Doların ne değeri var? Hazinelerinin anahtarlarını 200 deve taşıyor. Hazinelerin anahtarlarını 200 deve taşıyor. Allah o serveti o anlamda vermiş. Ve onlar nerede acaba bu hazineleri saklıydı? Çünkü toprağa gömüldüğünü onların kitapları da yazıyor. Helak olmuş. Dolayısıyla yani maddi zenginliğin Allah'ın da bir değeri olmadığından dolayı bu manevi mertebelerdeki farklılıklar ona örnek vermiyor üstadımız. Ya insanların ilminde, irfanında ve marifetindeki farklılıklar önemlidir. Allah'ın nazarında bunların ehemmiyeti vardır. Ha o servet buna vesile olursa olsun, ona bir şey demeyiz. Ama bunsuz, bu hakikatsiz servetin bir değer ve kıymeti olmuyor. Evet, bazı insanlar zerrede boğulurlar. İşte zerre dediği nedir? Servet, mal, mülk, sanat, şöhret, onda boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. Bazı insanlar zerrede boğulur, bazısında da dünya boğulur. Bazıları da kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir alemini açar. Fakat içerisinde boğulur. Vermiş Cenab-ı Hak yetenek ve kabiliyet. O felsefecilere bakın. Akıllarıyla ne kadar meseleler ortaya koymuşlar. Sonuçta Allah'ı tevhid etmeleri icap ederken şirke düşmüşler. Çünkü niye? O tefekkürün, o tezekkürün, o bilginin kendilerinden kaynaklandığını düşünmüşler. Ve Allah'a kendilerini şerik anlamında makam ve mertebe vermişler. Yani sonucu harap olmuş bunlar. Sanatta da böyledir. Allah sanat vermiş. Güzellik vermiş, ses vermiş, fizik vermiş. Niye? Beni anlasın, beni tanısın diye. Ama onun ayağına bağ olmuş. O onun ayağına taş olmuş. Suda batırmış onu. Kromozomları inceliyorlar. Kolonlama usulüyle kopyalıyorlar. Bakın, hayvan kopyalıyorlar. Allah ilim noktasında insana neler nasip etmiş. Burada Cenab-ı Hakk'ı bulması icap ederken şirk koşuyor. Kendi yaptığını zannediyor. Onu bir haşa yaratma olarak telakki ediyor. Yaratma yoktan yapmadır. Çık kainattan. Çık Allah'ın laboratuvarından. Allah seni yaratmış. Senden de çık. Sen de Allah'ın sanatısın. Yap bakayım ne yapacaksın. Hadi. O yaratmadır işte. Sahili vahdette tevhide zorla vasıl olur. Demek İnsanın seyri ruhanisinde çok tabakalar vardır. Nasıl insan yani eğitimde seyreder, sanatta seyreder, ekonomide seyreder, yani gelişir. Ruhani terakkiler, ruhani gelişmeler de söz konusudur. Tabii ben sizi tenzih ederim. Bizde bu anlamda inkişaf olmadığından dolayı bunları okurken böyle tefekkür edemiyoruz. Ruhani seyirde talih ve terakki eden insanları konuştursanız var ya, benim ne kadar zavallı olduğumu anlar. Bak maddeten gelişmeyi anlıyorum. Sağ el sol elden güçlü çalıştığından dolayı. Ruhunu çalıştıran, kalbini çalıştıran, ubudiyetle, zikirle, tefekkürle, ibadetle, helal harama dikkat ederek, dini yaşamakla, onların kapsama alanı, onların gördüğü koordinatlar, alemlere. Ben mahrumum, ben göremiyorum onları. Nasıl bir doktorun göremediğini hasta göremiyorsa, nasıl bir alimin göremediğini cahil göremiyorsa, nasıl bir ama gözü olanın gördüğünü ama göremiyorsa, imanı olmayanın veya diyelim marifeti eksik olanın veya ruhunu inkişaf ettiremeyen insanların hali yettirenlere göre çok farklı arkadaşlar. Maddi örneklerin arasındaki farktan daha fazlası ruhun koordinatları için geçerlidir. Bir anadan doğma köre demişler ki görme nedir? Anadan doğma köre görme nedir diye soruyorlar. Adamın verdiği cevap çok enteresan. Ben görmenin görmemenin ne olduğunu bilmem. Ama şunu anlayamıyorum diyor. Nasıl biliyorsunuz falan adam geliyor deyince ne biliyorsun ki adam geliyor bunu anlayamıyorum demiş. Hani diyor Ahmet geliyor diyorsunuz ya. Nasıl ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Nasıl biliyorsun ki Ahmet geliyor? Bak kadar yani garibanlık görüyor musunuz? Bu maddi körlük. Ya bir de manevi körlük olsa. Bu körlük eşyayı, masnuatı göstermiyor. Manevi körlük Allah'ı göstermiyor arkadaşlar. Melekleri göstermiyor, peygamberi göstermiyor. Ebu Cehil'in maddi gözü vardı. Maddi gözü ama manevi gözü kördü. Adı Ebu Cehil. Çünkü en büyük cehalet Allah'ı bilmemektir. Bilmemekteki bilinmeyenin büyüklüğü nispetinde cehalet büyür. Adam fiziği bilmez, onun cahilidir. Değil mi? Edebiyatı bilmez, onun evini bilmez, onun cahilidir. Dünyayı tanımaz, onun cahilidir. Allah'ı bilmemek var ya, cehaletin en büyüğüdür. Cehalet kelimesi esas Allah'ı bilmeyenler için kullanılır. Fiziği bilmez ama edebiyatın profesörü de, adama cahil diyemeyiz biz. O ilmi bilmiyordur ama öbür tarafta profesördür. Almanya'dayız bir gün. Orada bizim böyle hizmet merkezlerimiz var. Oturuyoruz. Bir adam geldi dışarıdan. Zafer abi. Diyanetten göndermiştim. İşler Nur talebeler Nur'a gel. Seni bugün misafir etsinler. Yani kalacak yeri yok veya gidemiyor. Şimdi bizimkiler de alalım mı almayalım mı? Ondan sonra endişe duyuyorlar. Yani ne olur ne olmaz. Gariban bir yer. Adamı da ciddi tanımıyorlar. Bir de yurt dışı. Yozgatlı bir arkadaş. Şimdi biraz zorluyorlar ki yani gitsin başının çaresine baksın. Tanımadığı insanı almak istemezler. Biraz da konuşturuyorlar. Adam kardeşim gezmediği yer bırakmamış. Nereydi sen? 3 gün orada, 5 gün burada kaldım. Amerika'dan, Londra'dan, bilmem Pakistan'dan, acayip bir adam. Gezgin midir nedir? Öyle deyince yani Almanya'ya gitmiş, Fransa'ya gitmiş, Rusya'ya gitmiş, Amerika'ya, Kanada'ya gitmiş. Bir dedik abi dedi, sen o zaman coğrafyayı çok iyi bilirsin öyleyse dedi. 4 günde orada kalmıştım demesin mi? Kendin ele verdi. Yalan konuş. Dışarıda gönderemiyorsun. Dediler arkadaşlar, tamam seni buradan misafir ediyoruz. Yerlerimiz dolu. Yukarıda bir cumba var. Herkes orada kalamıyor. Hakikaten orada ecinliler yaşıyor. Üç harfliler. Hristiyan evleri biliyorsun. Yukarıda da cumbalar var. Karanlık izbe. Niye dedi? Bir tek o var. Orada da kimse duramaz. Niye? Orada dedi misafir. Misafirler kim abi dedi. Dedi şey yani cinler yaşıyor. Benim bir siyah kuşak şeyim var dedi. Cin min dinlemem ben dedi. Çıkarttılar onu oraya. Saat 3 gece paldır küldür sesler geliyor. Bu merdiven 3'e 4'e atlıyor, aşağı inecek. Ya cin kuşak muşak dinler mi? Çarptı mı mahveder adam. Neyse gitti adam. Evet, bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. Yani şimdi bak. Bir cinin tokatıyla kaçan adam var. Ama o tayfeyi kendine musahhar eden insanlar da var. Şeytanın hile ve hudasıyla yoldan çıkan milyarlar var. Şeytanını susturan büyükler var. İmam Ömer. Şeytanı görünce yolunu değiştiriyor Hazreti Ömer Efendimiz. Geldim bu taraftan gidiyor. Öyle dedi. Ömer'i nasıl bilirsin? Çok korkarım. Onu görsem yolumu değiştiririm.
Ben onun yakasını bırakıp o beni bırak.
Hazreti Osman'ı nasıl bilirsin demişler. Ondan melekler bile haya ediyor demiş. Melekler bile ondan haya ediyor. Bak şimdi şeytanın giremediği sahalarda yaşayan insanlar var. Hepimiz Allah'ın huzuruna gidiyoruz arkadaşlar. Üstad da ben şeytanımı, nefsimi susturdum demiş. Öldürmek olmaz. Öldürmek olmaz. Susturmak olur. Çünkü öldü mü insan melek mertebesine çıkar ki o anlamda bir imtihan yok. Bazıları da kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir alemini açar fakat içerisinde boğulur. Sahili vahdete tevhide zorla vasıl olur. İşte Velid bin Mughire Kur'an-ı Kerim'i ölçmüş. İnce ince elekten geçirmiş. En akıllarından biri içlerinde bir Velid bin Mughire. Hazreti Halid bin Velid'in babası. Velid bin Mughire. Edebiyata hakim, belagata hakim. Kur'an-ı Kerim'de onlara kalayetler var. Kahrolası nasıl dövüştü diyor. Gidiyorsun değil mi hocam? Ya. Nasıl döştü diyor. Yine de inanmıyor. Ancak buna sihir demekle kurtulursunuz demiş. Başka türlü kurtulamazsınız. O çıkartmış sihir ifadesi. Sihir deyin, kurtulun bu işten. Çünkü bu söz bir beşer sözüne benzemiyor demiş. Ne şiire ne de nesre benzer. Ben hepsini bilirim demiş. Bu kendi uydurma sözler olamaz bu iş demiş. Velid bin Mughire diyor. Cenab-ı Hak da onu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Servet verdim, akıl verdim, çoluk çocuk verdim, mal verdim. Kur'an'ı ölçtü. Kahrolası nasıl da ölçtü diyor. Ne inanmadığını ifade ediyor Cenab-ı Hak. Antika bir adam. Beytullah'ın o zaman da İslamiyet'ten Peygamber Efendimiz 20 yaşında aleyhissalatü vesselam. İslamiyet 40 yaşında geliyor. Bakın. Velid bin Mughire'nin özelliğini anlatayım. Şimdi yangın geçirmiş Beytullah. Sonra bir sel gelmiş, bazı yerlerini tahrip etmiş. Diyor ki Velid bin Mughire, gelin bunu yıkalım. Tekrar bu beyti yapalım. Sakın ha diyorlar müşrikler. Kim bu beyte musallat olmuş, Allah onu helak etmiş. Öyle zaten. Dokundurtmuyor. Harem dairesi ya. Diyor ki bizim niyetimiz samimi. Biz tahrip amaçlı yapmayacağız bunu. Tamir amaçlı yapacağız. Allah bize bela vermez. Müşrikler Allah'a inanıyorlar. Hataları şirk koşuyorlar. Allah inançları, Abdullah isimli çocukları var çünkü. Allah'ın kulu. Tahrip etmiyoruz ki biz. Tamir edeceğiz. Allah niye bize bela versin? Yok diyorlar. Yapamayız. O da diyor siz oturun. Ben 3 gün bunu yıkayayım diyor. 3 gün içinde bana bir bela geldi, dokunmayın diyor. Bak cesareti. 3 gün içinde sağ çıkarsan bana yardımcı oluruz o zaman diyorlar. Kolusu 3 gün kerpiçten taştan atıyor aşağı gücü nispetinde. 3 günde de sağlığına bir şey olmuyor. Yani bir bela yok. O anlıyor ki yaptıkları hayırlı bir iş. Onun sayesinde Beytullah temele kadar iniyor, tekrar yapılıyor. Böyle akıllı, zeki bir insan. At üstünde satranç oynayacak kadar zeki bir adam. At üstünde satranç oynuyor. Ne demek? Hayalinde bir muhatabı var, hasmı var. Hayalen o taş, o hamle yap, bu hamle yapıyor. Günlerce sürüyor. Taşların yerini değiştirmiyor kafasında. Zekasını bir ölçün. 2 gün evvel öğlen ne yedin? Unutuyor. Bak Allah böyle şey de böyle demiş Yavuz Sultan Selim Han. Onda da müthiş bir zeka var. Demişler ki sultanım, Şah İsmail seni hicv için bir divan yazdırmış. Şah İsmail Yavuz Sultan Selim Han'ı hicv etmek için bir divan yazdırmış. Haber gelmiş. Atın üzerinde Yavuz Sultan Selim Han. Duyar duymaz sanma Şahım herkesten sadıkane yar olur. Herkes sen dost mu sandın belki ol ağyar olur. Sadıkane belki ol alemde dildar olur. Yar olur, ağyar olur, dildar olur, serdar olur demiş atın üzerinde. İlk defa söylüyor Yavuz Sultan Selim bunu. İlk defa atın üzerinde. Sonradan anlamışlar ki yukarıdan aşağı öyle okunuyor. Sanma Şahım herkes sen sadıkane yar olur. Böyle de aynı okunuyor, böyle de aynı okunuyor. Sonradan anlamışlar. Ya bu adam bunu ilk defa atın üzerinde söylüyor. İşte bu zeka. Üstad İttihad-ı İslam'da rehberim diyor. Evet. İttihad-ı İslam'da rehberim. Evet, bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. Materyalist Erçin Üstadımız ne buyuruyor? Onların gittiği yoldan ben de gittim. Onların maruz kaldığı olaylara ben de maruz kaldım. Onları boğan madde benim topuğumu dahi ıslatmadı diyor. Tabii felsefe yolunda ben de gittim. Çünkü benim elimde Kur'an'ın ışığı vardı. Onlar kafa fenerleriyle gitmişler. Yani onlar diyelim ki mumla gitmişler. Üstad projektörlerle gitmiş. Projektörlerle gidince tabii musahhar olur o alem. Bazılar da kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesetin en geniş alemini açar. Fakat içinde boğulur. İşte Velid bin Mughire de Kur'an-ı Kerim incelemiş. İnsanın idrakinin üzerinde bir hakikat olduğunu anlamış. Fakat ne yapmış? Sihir demiş. iman edecekken gurur, enaniyet bırakmıyor. Sahil-i vahdet ve tevhide zorla vasıl olur. Demek insanın seyri ruhanisinde çok tabakalar vardır. Ruhani seyirde. Bir tabakada insanlara huzur-u tevhid pek suhuletle nasip ve müyesser olur. Bir tabakasına da gaflet ve evham öyle istila eder ki kesret içinde gark olmakla tam manasıyla tevhidi unutmuş olur. Felsefecilerde olduğu gibi. O felsefecilerin var ya, çoğunun imanı ihtiyar bir kadının imanından geridir ha. O kadar kitaplar yazmışlar. Bir gün ihtiyar bir kadın İmam-ı Gazali'nin döneminde İmam-ı Gazali gelmiş bir yerde insanlara tebligatta bulunacak. Herkes onu dinlemeye gidiyor. Kadın da tel istikamete yükünü almış gidiyor. Diyor ki kadın sen nereye gidiyorsun? Siz nereye gidiyorsunuz diyor. İmam-ı Gazali gelmiş onu dinlemeye. Ne var ki İmam-ı Gazali? Niçin dinleyeceksiniz? Ne demek ne var? Allah'ın varlığıyla birliğiyle ilgili binlerce delil getirmiş. Neden dinlenilmesin? Deyince kadın Allah Allah ne kadar şüphesi varmış bu adamın diyor. Tabii. Aleykum bidinil acayiz. Ahir zamanda ihtiyar kadınların dinlerine tabi olun. Arkadaşlar imanın mertebesini ibadet artırır. Bakın size bir örnek vereyim de yani kadının bu sözüne şey etmeyin. Sözünü garip karşılamayın. İçimizde nenesi dedesi olan var mı evinde? Vardır. Vardır evet. 70 yaşında, 60 yaşında. Sabah namazına deden mi gidiyor, ben mi gidiyorum? Gece namazını kim kılıyor? Dede. Risanur'u bilme ben de. Böyle ders anlatma ben de. İbadetin değer ve kıymetini. Cemaatle kılmama ben de. Teheccüd namazına kalkmama ben de. Sizi tenzih ederim. Kendimden örnek. Benim ihtiyar, hasta, külliyattan haberi yok. Bakın. Böyle vaaz nasihat de etmiyor. Normal bir Müslüman ama ibadetinde benden daha sağlam. Biz bunu neyle izah edeceğiz? Hocam söyler misin bana? Üstadımız akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla melek haline getiren ancak ibadetlerdir diyor. Delil ve bürhanlar iman üstüne konan tozları süpürme görevi görür. İmanın keyfiyetini ibadet artırır. Risale-i Nur bu asrın idrakine derstir. 100 sene evvel Risale-i Nur yoktu. O zaman o insanların imanları nakıs mı gitti haşa? Böyle bir şey diyebilir miyiz? Ve biz onlara yetişemiyoruz. Yaşamaktan başka bir şey bizi kurtarmaz. İğne vurmayı doktorlar, en iyi iğneyi hemşireler vurur. Niye? Tatbikattan geldikleri için. Şoförlüğü öğreten hocaların çoğu şoförlüğü bilmez. Ama en iyi arabayı şoförler kullanır. Tatbikattan gelmek ayrıdır. Ziraat mühendisi pancar sökmeyi bilmiyor. Ama bir işçi, çiftçi onun yanında ziraatı çok iyi bilebilir. Her zaman pratik. Bak, illellezine amenu ve amülü hemen ve amülü salihat. İman etme arkası ameli salih. Ameli salih imanı korur, imanı keyfiyetlendirir. Yoksa çok konuşmak çok imanlı olmaya alamet değildir.